Bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti, küçük bir kavimde, büyük bir hakim, büyük bir himmetle ancak daimi kaldırabilir. Halbuki bak bu zat aleyhissalatü vesselam, büyük ve çok adetleri, hem inatçı, mutaassıp büyük kavimlerden, zahiri küçük bir kuvvetle, küçük bir himmetle, az bir zamanda ref edip kaldırıp, yerlerine öyle secayayı aliyeyi ki, öyle yüksek seciyeler getiriyor ki, dem ve damarlarına karışmış derecede sabit olarak vaz ve tespit eğiliyor. Bunun gibi daha pek çok harika icraatı yapıyor. İşte şu asr-ı saadeti görmeyenlere Ceziretül Arab'ı, Arap Yarımadası'nı gözlerine sokuyoruz. Haydi, yüzer felsefi alsınlar, oraya gitsinler, 100 sene çalışsınlar. O zatın o zamana nispeten 1 senede yaptığının 1/1'sini acaba yapabilirler mi? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bazı Avrupalı filozoflara göre akıllı bir zat, zeki bir insan, hakim birisi, konuştuğu vakit tesir edebilen bir insan. Dolayısıyla böyle bir inkılabı yapması normal diyenlere bu reşha, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o yönünün yine vahye ancak dayanması gerektiğini, eğer inanmıyorsanız siz de toplayın 100'er filozofu, o zamana gidin, 100 sene çalışın, onun o senede, 1 senede o zamanda yaptığı inkılabın acaba o 100'er güvendiğiniz filozoflar 1/1'sini yapabilecekler mi diye üstadımız meydan okuyor. Bismillahirrahmanirrahim. 8. reşha. Bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti, küçük bir kavimde, büyük bir hakim, büyük bir himmetle ancak daimi kaldırabilir. Niye sigara diyor? Çok yönleri olabilir ama bir tanesi şu. Bazı insanlar hakikaten sigaradan bıktım dediği halde bırakamıyor. Yani bırakmak istediği halde insan, büyük bir hakim düşünün, büyük bir sultan düşünün, küçük bir yerde, köy gibi, kasaba gibi bir yerde ancak daimi kaldırabilir, çok büyük bir kuvvet sarf etmek suretiyle. Peki bu zat ne yapmış? Mesela tarihte de biliyorsunuz Osmanlı'da 4. Murat, Allah rahmet eylesin. O da çok büyük bir gayretle, çalışmayla tütünü ve içkiyi yasaklıyorum diye beyanat vermiş ama yine de kaldıramamış. Niye? Çünkü insanlar zahiri tasallutla, zahiri bir kuvvet ve kanunla konan yasaklara fazla itibar etmiyor. Onun için Sazeri 7. Reşhan'ın en sonunda hatırlarsanız, değil zahiri bir tasallut, belki akılları, kalpleri, ruhları, nefisleri feth ve teshir ediyor diyor. Mahbub-u kulub, muallim-i okul, mürebbi-i nüfus, sultan-ı ervah oldu. Onun için kendisine kalpler, ruhlar, akıllar ve nefisler tamamıyla bağlandığı için getirdiği kurallar hem o zamanki insanları hem de gelecek bütün asırları ne yaptı? Ya etkiledi. Şimdi isterseniz bir analiz edelim. O asırdaki, yani cahiliye asrı dediğimiz o asırdaki insanların ne özelliği vardı? Bunu beraber bir analiz edelim değil mi? Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor ki, diyor ki, İslam'da cahiliyeyi, cahiliye dönemini iyi bilmeyen bir nesil yetişirse, İslam'ın tüm kulpları tek tek kırılıp yok olur. Onun için kendi neslimize ve çevremize cahiliye adetlerinin ne olduğunu iyice anlatmamız lazım ki Allah, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve İslam ve Kur'an neyle mücadele etmiş? Çünkü şu anda cahiliye adetlerini analiz ettiğimiz vakit bakıyoruz ki aynı adetler bizde belki daha kötü bir şekilde işleniyor. Mesela şirk, Cenab-ı Hakk'a şirk koşma, ortak koşma, putlar edinme. Şimdi bakıyoruz, o zaman evet, belki taştan, belki topraktan, belki odundan, belki helvadan, çeşitli şeylerden put yapmışlar ve tapmışlar değil mi? Şimdiki insanlar neye tapıyor? Bakın, makama tapanlar var. Allah'ı makamdan dolayı karşısına alan insanlar var. Maddeye tapanlar var. İlla bir put mu gerekiyor? Kalplerde putlaşmış olan ve kalplerde Cenab-ı Hakk'a rağmen büyüttüğümüz bazı şeyler olabiliyor. Dolayısıyla bu asrın insanının cahiliye dönemindeki insanların ihtiyaç duyduğu şekilde yine Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tekrar anlamaya ihtiyacı var. Bu Reşah bize inşallah bu dersi verirse inşallah neticesine ulaşmışız demektir. İftira. Her yerde adetmiş bu. Dem ve damarlarına karışmış. Kumar. Harpten firar etme. Stok ve vurgunculuk yapma. Bunlar bize bir şeyler hatırlatıyor değil mi? Gıybet. Her yerde gıybet. Ya. Sövmek. Küfretmek. Enteresan. Bir ara Iraklı bir abimiz var. Çok muhterem bir abimiz. Dedi ki, gerçi dedi çok ileri gittiler kafirler ama dedi, Irak'a dedi böyle bir tokat lazımdı. Çünkü iki kelimelerinden birisi sövmektir dedi. İki kelimeden bir tanesi karşıdaki insana küfretmektir dedi. Hatta mukaddesata bile küfrediliyor dedi. Ya? Şimdi dolayısıyla sövmek o zaman adetmiş ama şimdiki zamandaki insanlara da baktığımız vakit aynı adet maalesef ve maalesef devam ediyor. Kimin arasında? Yani Avrupa'nın, Amerika'nın İslamiyet'i bilmeyen ve Budist olan insanlar arasında mı? Hayır, hayır, hayır. Biz Müslüman toplumlarından bahsediyor şu anda. Söz taşıma, kovuculuk, alay etmek. Adetmiş. Karşıda zayıf bir insan gördün mü alay ediliyormuş. Kötü lakap. Enteresan. Kötü lakap takılıyormuş. Yani birisine şu deniyor, birisine şu deniyor, birisine şu deniyor. Devamlı böyle bir adet varmış. Hayvanlara ve insanlara ateşle işkence. Ya. Hayvanı hedef tahtası yapmak. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tartmaya çalışırken, anlamaya çalışırken değil mi? Neye bakacağız? Peki ne yaptı bu zat? Böyle bir topluma gelmedi. Namaz kılan, ibadet eden diyelim, Allah'ı hakkıyla bilen bir topluma gelmedi ki biz onun kıymetini anlamamış olalım. Öyle bir topluma geldi, kapkaranlık. Ama onun o güneş gibi nuru her tarafı ne yaptı? Aydınlattı. Ona kıymet vermek istiyorsak o kapkaranlık asrı bilmemiz lazım ki o güneşin nasıl bir fütuhata vesile olduğunu da anlayabilelim. Ya. Hayvanı hedef tahtası yapıyor. Böyle hayvanlık olur mu? Ya. Enteresan. Savaşta kadın ve çocukları kesme. Ya. Kast sistemi. Şu anda Hindistan'da kast sistemi var. Nedir? Sınıf farkı. Sınıflar var. Şu anda biz hepimiz burada oturuyoruz değil mi? Yaşlı abilerimize, büyük abilerimize hürmetten yerleri veriyoruz. Ama diğer diye mesela genç olan arkadaşlarımız da yerde oturuyor. Orada öyle değil. Birisinin torunu bile diyelim mesela, üst sınıftan birisinin torunu bile burada olsa, başka bir yerde 70-80 yaşında daha alt sınıfta olan birisi geldi mi, ona hemmet vermek zorunda değil. Hatta o büyük yeri ona vermek zorunda. Öyle anlayın meseleyi. Nasıl bir şey getirdi? Burada üstünlük ancak takvadadır dedirtti. Değil mi? Ya. Kesinlikle şu ırka mensup olma, şu sınıfa mensup olma, bunlar üstünlük şeyi değildir değil mi? Ancak ve ancak Cenab-ı Hakk'a takvada yakın olanlar üstünlük sebebi sayıldı. Bütün bunları kaldırdı yani. Oldu mu? Karanlık bir şey nurlandı. İçki, kibir, kan davaları. Bir aşirete mensup birisi bir adamı öldürdü mü, bütün o aşiret kanı helaldir bundan sonra. İstediğiniz adamı yakaladınız mı öldürebilirsiniz diyorlar. وَلَا تَزِّرُوا وَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Birisinin hatasıyla başka bir insan mesul olmaz ki. Bu ayetler kime geldi? O zamanki insanlara ve ondan sonra gelecek bütün insanlığa geldi. Dolayısıyla bu ayetlerde şey yapmamız lazım. Üstadımız diyor ki sadece adam öldürmek olarak bakmayın. Ya da sadece bir adamın başka bir adamdan dolayı mesul olma hadisesine bakmayın. Bir insanın masum olan 20 tane sıfatı olduğu halde bir cani sıfatı yüzünden ondan küsmek, darılmak ve ona sırtımızı dönmek de yine bu ayet-i kerimeye muhalefettir. Oraya kadar indiriyor İslam yani. Oldu mu? Bir insanda 20 tane masum sıfat var, bir tane de cani sıfat varsa o cani sıfatı yüzünden o masum sıfatlar mahkum edilmez, edilemez. Yapmıyor muyuz? Ya. Kadınlara ticari bir meta gibi davranmak. Sonradan Müslüman olan bir yazar hanımefendi var. Kendi kitabında şöyle bir ifade kullanıyor. İslam diyor, İslam kadınları örtmekle hakiki hürriyete kavuşturdu diyor. Haçlıların eşleri Avrupa'dan, Haçlı dediğimiz o zihniyete sahip olan Hristiyan orduları geldiler ve Orta Doğu'yu ne yaptılar? Karıştırdılar. Onların da eşleri de demek ki yanlarında ya da onların da işte beraber oldukları eşleri var. Haçlıların eşleri Müslüman kadınlara gösterilen saygıya şahit olduklarında, Müslüman erkeklerin kendi eşlerine gösterdikleri hürmeti ve saygıyı gördükleri vakitte, kendi erkeklerine de aynı saygı kavramını öğretmek amacıyla peçe giymeye ve örtünmeye başladılar. Enteresan değil mi? Ya. Bazılarının dediği gibi değil yani. Örtü, kadınları bir esarete atan bir zincir gibi ya da bu manada bir şey değil. Kadınların asıl hürriyeti örtüyle olur. Örtüyle olur. Adam öldürme. Arabistan'da koruma altında olmayan bir adam sokakta vurulabilir ve kim vurduya gidiyor. Niye? Değeri yok ki adamın. Niye katilini araştırıyorsunuz? Kim vurduya gitti? Mehmet Akif diyor ki bu asrı anlatan bir dizesinde o gece diye bir şey var. Şiiri var. O gece. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu geceyi anlatıyor. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Oldu mu? Dişsiz mi bir insan, zayıf mı bir insan onu kardeşleri yerdi. Sırtlanları o asırdaki insanlar geçmişti. Nerede? Yırtıcılıkta ve hayvanlıkta arkadaşlar. Şimdi Amerika'da Hazreti Peygamber'in yaptığı inkılabın tesirini görmek açısından bu çok kayda değer bir anekdot. Amerika'da Amerikalılar kendi halklarını içkinin zararından korumak için yasakladıkları halde gizlice üretilip içilmesine mani olamamışlardı. 1933 yılında bu yasak kaldırıldığında Amerikalı profesör şöyle demekten kendilerini alamamıştı. Hani diyor ya, el-feddu mâ şehidet bihil a'de. Fazilet odur ki düşmanlar dahi onu tasdik etsin. Müslüman olmadığı halde, karşısında olduğu halde yine de Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın büyüklüğünü teslim etmek Hazreti Aleyhisselam'ın büyüklüğünü gösteriyor. El-feddu mâ şehidet bihil a'de. Fazilet odur ki düşmanlar dahi tasdik etsin. Şimdi Amerikalı profesör diyor ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kur'an vasıtasıyla içkiyi yasaklamış ve asırlarca büyük insan kitlelerini içkinin zararlarından korumuştur. Bu netice 20. asırda münevver Amerika'da her nevi propagandaya ve fenli terakkiye rağmen elde edilememiştir. Bakın Amerika'nın gücü, Amerika'nın propagandası, sosyal medyası ve bütün bu gibi etkileri, bütün bunları, bu güçleri kullanmışlar Amerikalılar. Yine de orada içkiyi tamamen kaldıramamışlar ve alttan alta yine içki içenler o faaliyetlerini devam ettirmişler. Peki ne yaptı Hazreti Peygamber Aleyhisselam? Onu da okuyalım. Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Biz içki meclisindeydik. Ben dağıtıyordum. Bir adam geldi. İçki haram edildi dedi. Arkadaşlar derhal şu içki kaplarını dök, temizle emrini verdiler. O haberden sonra kimse ağzına içki almadı. Nesai Eşribe'de geçiyor. Yani affedersiniz tabir için söyleyeceğim. Ya şu kadeh elimizde bunu da bir içelim. Ondan sonra da Allah kerim demiyorlar. Bir anda bırakıyorlar. Niye? Allah bundan memnun değil mi? Hayır. O zaman at gitsin. O zaman bunun benim elimde, benim evimde işi yok diye o içkileri dökmüşler. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a akıllı diyen insanlardan binlerce adam toplayın ve gelsinler onun yaptığı bu inkılabı yapsınlar. Belli ki bu zat bunu yapmışsa, yüzlerce insan da bunu yapamıyorsa kendi başına bunu yapıyor değil. O Allah namına yapıyor. Meseleyi oraya getireceğiz. Üstad Besmele'de diyor ya, nasıl ki diyor, bir tek adam geldi. Bütün şehir ahalisini cebren zorla bir yere götürdü ve cebren işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin bu adam kendi başıyla hareket etmiyor. Doğru mu? Şimdi burada kaç kişi var? 200 kişi var farz edelim. Adamın birisi geldi ki toplanın bakalım, hepimiz toplandık. Sıraya dizilin bakalım, sıraya dizildik. Yürüyün bakalım, yürüdük. Durun bakalım, durduk. Şu işi yapın bakalım, yaptık. Birisi der ki, kardeşim niye buna siz şey yapıyorsunuz, itaat ediyorsunuz? Yani sizden birisi bir tane tokat atsa adam yere yuvarlanacak. Biz ne diyeceğiz? Arkasında padişahın gücü var da o akılla görünür. Zahiren bu asker bizi götürüyor. Hakikatte kim götürüyor? Padişah bizi götürüyor. Dolayısıyla zahirde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanlara tesir etmiş. İnsanları bu yasaklardan kaçındırmış. Hakikatta Allah ona o gücü vermiş. Allah ona bu manada bir kuvvet verdiğinden dolayı Hazreti Aleyhisselam da burada muvaffak olmuş. Mesele oraya getireceğiz. Allah Resulü olduğu için bunlar oldu. Dolayısıyla bütün bu yaptığı faaliyetler gösteriyor ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın Resulüdür. Amenna ve saddakna. Her bir reşa bize bunu dedirtiyor. Evet. Bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti küçük bir kavimde büyük bir hakim büyük bir himmetle ancak daimi kaldırabilir. Bazıları vezir diyor, bazıları da sarhoş bir adam diyor. 4. Murat'ı anlattık. 4. Murat yasaklamaya çalışmış tütünü ve içkiyi. Sonra birisi kendisine yer altında bir çukur eşmiş. Meşhurdur bu. Ondan sonra da Sultan Murat Han geçerken bakmış ki yerden duman yükseliyor. Demiş ki açın bakalım orayı. Açmışlar. Ne var orada? Demişler ki efendim burada birisi tütün içiyor. Getirin bakalım karşıma. Sen niye içiyorsun diyor. Sen duymadın mı benim içkiyi tütünü yasakladığımı? Efendim diyor duydum ama siz dediniz ki bu mülklerin, bu yeryüzünün maliki benim. Ben de böyle bir ferman yayınladım. Ben de düşündüm ki Sultan Murat Han Hazretleri yeryüzünün sultanıdır. Yer altının sultanı değil. Ben de dikkat ettiyseniz bunu yer altında içiyordum. Deyince çok hoşuna gidiyor ve affediyor. Hazreti Peygamber öyle kanunlar getirdi ki ve kalplerine, damarlarına öyle tesir etti ki artık onlar yer altı, yer üstü, uzay, muzay değil. Mesele bitmiştir. Halbuki bak bu zat aleyhissalatü vesselam büyük ve çok adetleri hem inatçı, mutaassıp ya büyük kavimlerden zahiri küçük bir kuvvetle elinde hiçbir kuvvet yok ki. Tek başına ya zahiri küçük bir kuvvetle küçük bir himmetle az bir zamanda ref edip kaldırıp yerlerine öyle secayayı âliye ki öyle yüksek öyle kaliteli, öyle güzel seciyeler getirdi ki dem ve damarlarına karışmış derecede sabit olarak vaz ve tespit ediliyor. Bakın, bir insanın elinde bir şey varsa ondan rahat anılabilir. Zor olsa da anılır. Ağzındaysa biraz daha zorlanır. Midesindeyse biraz daha zorlanır. Ama artık midesinden kanına girmişse bunu artık ondan soyutlamak, almak zorlaşır değil mi? Üstad Sey burada çok latif bir ifade kullanıyor. Dem ve damarlarına karışmış derecede sabit olarak vaz ve tespit ediliyor. Yani artık demlerine, kanlarına, damarlarına getirdiği bu kanunlar, bu hükümler, bu şeriatlar, bu emirler ve yasaklar sirayet ediyor. Artık kanının adeta bir parçası haline gelmiş o insanların. Dolayısıyla bu insanların artık o verilen emirlerden ve yasaklardan bir an bile başka bir yere kaymaları mümkün olmuyor. Ve bunun gibi daha pek çok harika icraatı yapıyor. İşte şu asr-ı saadeti görmeyenlere Ceziretül Arab'ı gözlerine sokuyoruz. Haydi, yüzer feylesofu, filozofu alsınlar, oraya gitsinler. O asra ve o zamanki insanlara, o vahşi olan insanlara gitsinler. 100 sene çalışsınlar. 100 sene. O zatın o zamana nispeten 1 senede yaptığının 1/100'ünü acaba yapabilirler mi? Acaba yapabilirler mi? Yapamayacaklar ve yapmamaları da elbette onların küçüklüklerinden değil. Onların küçüklüğünden değil. Allah'ın onlara inayet vermediğinden ve Allah tarafından müeyyet olmadıklarındandır. Yoksa bazı insanlar var ki sözleri çok keskindir. Haydi bakalım tesir et bu insanlara. Tesir edemiyor. Niye? Çünkü tesiri halk eden Allah'tır. 1927'de hukukçular toplanıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda 30 milyon cenaze dünya üzerinde perişan olmuş, mahvolmuş. O kadar da yaralı, o kadar da perişanlık var. Bu insanları nasıl kurtaralım diye toplanmışlar. Büyük bir kongre. Burada Üstad Seri de kendi 19. mektubunun arkasına alıyor. Bernard Shaw isminde birisi. Diyor ki, ben itikat ediyorum ki, Bernard Shaw, Muhammed'in misli, yani siretinde, tarzında bir adam, şimdiki yeni aleme reis olsa, hükmetse, bu yeni alemin müşkilatını halledip, bu yeni karma karışık alemde, müsalemeti umumiyeye, yani umumi barışa, ve saadeti hayatın husulüne sebep olacak. Yani hem barışı getirecek, hem insanlara saadeti ve mutluluğu getirecek. Ama onun siretinde olacak. Onun gibi bir adam olacak. Oldu mu? Evet, bu yeni alemin müsalemet ve saadeti hayatiyeye ne kadar şiddet ihtiyacı var olduğunu herkes anlar. Arkadaşlar, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan evvel 124 bin peygamber geldiği rivayet ediyor. Başka bir rivayette de 224 bin peygamber geçiyor. 124 bin peygamber, bazıları küçük bir kavme, bazen bir kavme 3-4 kişi aynı anda gelmiş olabilir. Bazen baba, 2 çocuğu ve onların çocukları da peygamber olarak bu manada iş yapmışlar olabiliyor. Bunlar okuduğumuz peygamberler tarihinde var. Hazreti Peygamber Selam'dan sonra onun getirdiği kanunlar ve hükümler kıyamete kadar baki olacak. Ama Hazreti Peygamber Selam'ın vazifesini devam ettirecek her asrın müceddidleri ve fıkıh alanında da müçtehitler olacak. Bunlar da onun namına ondan aldıkları dersi insanlara ders verecekler. Dolayısıyla ahir zamanda Üstad diyor ki en büyük müceddit gelecek. Bu müceddidin bir özelliği de en büyük bir müçtehit olacak. Bunun bir özelliği de çok büyük bir hakim olacak. Enteresan ya. Dolayısıyla böyle bir kudrette, böyle bir özellikte birisini Hazreti Peygamber Aleyhisselam özel terbiye edip ahir zamanın adeta o cahiliyeye inkılap etmiş olan özelliklerini Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın himmetiyle ve dersleriyle ve özel terbiyesiyle inşallah o zat o manadaki kirleri, pislikleri 1400 sene evvel Hazreti Peygamber Aleyhisselam orada muvaffak olduğu gibi yine onun namına, yine onun terbiyesiyle ahir zamanda gelecek o zat bu terbiyeyi, bu temizliği, bu aydınlatmayı, bu nurlandırmayı yapacaktır inşallah. Biz buna İslam literatüründe Hazreti Mehdi diyoruz. Cenab-ı Hak bizi Hazreti Mehdi'ye arkadaş, talebe, dost ve asker eylesin inşallah. Amin.